Ayrım 20. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 296. Kış aylarında seralarda yazın yetiştirilen sebzelerin domates, patlıcan, marul, salatalık, biber, baklagiller tamamına yakın bir bölüm yetiştirilir. Ülkemizde seracılığın gelişmesiyle her türlü sebzeyi her mevsimde bulmamız mümkündür. Bu ürünlerin yıllara göre değişmekle beraber bir bölümü de ihraç edilir. Son yıllarda seralarda önemli bir pazar olan çiçek ve çeşitli süs bitkileri de yetiştirilir. Seracılık yöresel olarak halkın gelirine önemli katkı sağlamaktadır. Örneğin Antalya, Serik, Kumluca yörelerinde seracılıktan elde edilen gelir çiftçilerin gelirinde önemli pay almaktadır. Tortum, Oltu, Yusufeli vadilerinde üretilen domates, salatalık gibi sebzeler Erzurum'un ihtiyacının bir bölümünü sağladığı gibi buradaki yoksul halkın da gelirini arttırmaktadır. Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP. Türkiye'nin en önemli entegre projesi olan ve 1981 yılında başlatılan GAP içinde yer alan bölgeler, Türkiye'nin yüzölçümünün 9,7'sini kapsar. Toplam 75.353 metrekare alanda gerçekleştirilen bu proje, bir mühendislik projesinin ötesinde her türlü altyapı, tarımsal üretim, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık gibi sektörlerin de gelişmesini sağlamaktadır. 6 milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye'nin %10'unu temsil eden Güneydoğu Anadolu bölgesi, sulama sayesinde yeni bir ivme kazanacaktır. Türkiye'nin su kaynağının %28'ini oluşturan Fırat ve Dicle nehirlerinin suyu ile 1,7 milyon hektar arazi sulanacaktır. Proje alanı Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un toplam alanı kadar bir yer kaplamaktadır. GAP Master Planı'nda öngörülen hedef ise bölgenin tarıma dayalı ihracat üssü haline gelmesi ve 3,5 milyon kişiye istihdam sağlamasıdır. 2005 yılında tarımsal gelirlerde 2,2 toplam gelirlerde 3,8 kat artış sağlanması beklenmektedir. Atatürk Barajı dünyanın en büyük 5. barajı olup 2400 megavoltluk kurulu güçle yılda 9 milyara yakın kilowatt saat elektrik üretimi sağlamaktadır. Proje kapsamında 14 baraj ve 11 hidroelektrik santralı tamamlandığında 7576 megawatt kurulu güçle yılda 27 milyar kilowatt saat elektrik üretimi sağlanacaktır. Bu üretim 2002 yılı itibariyle Türkiye elektrik üretiminin 1/4'üne karşı gelmektedir. Bölgenin suya kavuşmasıyla tarımsal üretimde önemli artış olmaya başlamıştır. Proje tamamlandığında Türkiye gıda üretiminde dünyada kendine yeterli 7 ülkeden biri haline gelecektir. Sulamaya alınacak alanlar tamamlandığında bölgede soya üretimi %300, fıstık %65, sebze %20, susam %250, pirinç %85, meyve üretimi %50 oranında artacaktır. Geniş kapsamlı bir bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ın toprak ve su kaynaklarının ileri teknolojiye dayalı bir yaklaşımla sanayileşme doğrultusunda harekete geçirilmesi, bölgenin bitki çeşitliliğinde, işletme büyüklüklerinde, üretim teknoloji ve örgütlerinde, yöredeki halkın beklentilerinde, tüketim normları ve yaşama tarzlarında kaçınılmaz olarak köklü bir değişim meydana gelebilecektir. Bu değişim sürecinin yatırımlara bağlı olarak devamlı artması beklenmektedir. Sulamanın yapıldığı yerlerde üretim ve tüketim düzeyi gittikçe artmakta, bu da toplumsal değişimi beraberinde getirmektedir. Söz gelimi bölgedeki eğitimde önemli bir gelişme olmaya başlamış, kadınlarda okuma yazma ve istihdam oranı artmaya başlamıştır. Öte yandan özel sektör bölgede yer yer ağırlıklı olarak yatırım yapmaya ve çiftlikler kurmaya başlamıştır. GAP'ta tarımsal üretimi arttırmak amacıyla başta Çukurova Üniversitesi önderliğinde deneme istasyonları kurularak en iyi ürün desenlenmesi ve üretim artışına yönelik araştırmalar sürdürülmektedir. Ancak bölge halkının tarımsal teknikler konusunda gereği şekilde eğitilmemesi, tarımsal üretim ve toprak kullanmada bazı sorunlara neden olmaktadır. Bunun dışında ise aşırı sulamadan dolayı meydana gelen topraktaki tuzlaşmadır. GAP bölgesindeki diğer bir sorun da proje kapsamındaki işlerin tamamlanmasına ağır olarak yürümesidir. Projenin tamamlanması daha yıllar alabilecektir. Bu durum önemli ekonomik kayba neden olmaktadır. 5. Türkiye'de ormancılık. Kendi kendilerini yenileyebilen, yakacak ve yapacak odun sağlayan, özellikle arızalı alanlarda doğal dengeyi koruyan, her türlü rekreasyon, dinlenme ve yurt savunmasında önemli yer işgal eden doğal kaynakların başında ormanlar gelmektedir. Bu kaynaktan sürekli faydalanmak için ormanların korunması, bakımı ve işletilmesi gerekmektedir. Başka bir anlatımla ormancılığın 3 temel ilkesi mevcuttur. Bunlar ormanların genişletilmesi, korunması ve işletilmesidir. Devamlılık ise bu 3 temel ilke veya hedefin dengeli ve planlı şekilde işletilmesine bağlıdır. Türkiye vejetasyonu bahsinde de belirtildiği gibi ekolojik şartlara göre ülkemizin yaklaşık %70'inin ormanlarla kaplı olması gerekirken halihazırdaki orman alanlarımız asırlardan beri süregelen çeşitli tahripler sonucu ülke yüzölçümünün %26'sına kadar düşmüştür. 20.703.894 hektar tutarında olan bu ormanlarımızın %48.1, 9.953.862 hektarı verimli, geriye kalan %551.9'u 10.759.032 hektar verimsiz ve bozuk karakterlidir. Başka bir ifadeyle ülkemizin %12,7'si verimli, %13,8'i ise verimsiz ormanlarla kaplıdır. Bu verimsiz ormanların verimli hale getirilmesi için de gençleştirme, ağaçlandırma ve koruma faaliyetlerinin etkin biçimde sürdürülmesi şarttır. 5.1. Ormanlarda üretim. Ormanlarımızdan yıldan yıla değişmekle beraber ortalama olarak 6-8 milyon metreküp endüstriyel odun, kereste üretilmektedir. Bunun 3/4'ü inşaat, 1/10'u kağıt sektöründe, geriye kalanı maden üretiminde, ambalaj sanayinde, PTT ile enerji hatlarında taşıma ve destek direği olarak kullanılır. Son yıllarda ülkemizde kavakçılık ve kavak ağacından kereste üretimi de bir hayli artmış bulunmaktadır. Sanayi odunu ihtiyaca önemli bir destek olan kavak üretimi yılda 3-4 milyon metreküp arasındadır. Başka bir anlatımla orman alanlarımızın %10 kadarına denk gelen kavaklıklarda üretilen sanayi odunu ormanlardaki üretimin yarısı kadardır. Orman ürünlerine karşı sürekli yükselen talep yurt içi kaynaklardan karşılanamaz duruma gelmiş ve arz açığı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle yurt dışından kereste satın almaya başlamış bulunuyoruz. Yıllara göre değişmekle beraber orman ürünlerine ödediğimiz döviz miktarı bazı yıllar 300 milyon dolara yaklaşmıştır. Tüm orman alanlarımızdan orman işletme müdürlüklerince usulüne uygun yaklaşık 30 milyon metreküp ve kaçak yollardan 5 milyon olmak üzere yılda toplam 35 milyon metreküp odun yakacak ve kereste yapacak üretilmektedir. Başka bir ifadeyle enerji üretiminde kullanılan odun miktarı yaklaşık 20 milyon metreküp dolayındadır. Bu değer 20 milyon ton lignite, 10,7 milyon ton kok kömürüne ve 15 milyon ton ferroyla eşdeğerdedir. Bu durumda yakacak odununun Türkiye'deki birinci enerji kaynakları içindeki payı yaklaşık %15 kadardır. Ormancılık sektörünün yaklaşık 200 milyar dolarlık gayri safi milli hasıla içindeki payı 500 milyon dolarla %0,25'tir. Ancak orman köylüsünün gizli yakacak odun tüketimi ve özel sektör odun üretimi, kavakçılık ile Orman Genel Müdürlüğü'nce yapılan sübvansiyonlar ve diğer kayda girmeyen değerler dikkate alındığında ormancılık sektörünün aynı yıllardaki gayri safi hasıla içindeki payı %0,5 dolayına ulaşmaktadır. Bundan daha da önemlisi ormanlar toprağı korumak, düzenli su akımını sağlamak ve barajlarda su üretimine katkıda bulunmak gibi karşılığı parayla değerlendirilmesi mümkün olmayan bir konumdadır. Doğada enerji ve madde akımını düzenlemektedir. Ormanlarımız işletme durumları ve verimlilik açısından ele alındığında orman alanlarımızın %48,1'i koru, yani verimli olan endüstriler odun üretimi için işletmeye elverişli ormanlar, geriye kalan %51,9 verimsiz tipinde ormanlardır. Baltalık ormanlar genel olarak yapraklı meşe türlerinden ibaret olup yakacak odun için işletilir. Odun üretimine dayalı olan bu ormanlara enerji ormanı denir. Toplam orman alanlarımızın %42,15'ini iğne yapraklı türler, %53,32'sini geniş yapraklı türler, geriye kalan %4,53'ünü iğne ve geniş yapraklı türlerin oluşturduğu karışık ormanlar meydana getirir. Ormanların devamlılığını sağlama ve sürekli olarak kendilerini yenileme açısından %90'ı aşan büyük bir bölümünün çeşitli orman ürünleri elde etmek amacıyla işletilmesi lazımdır. Başka bir ifadeyle tabiatı koruma sahaları, özel biyolojik çeşitliliğe sahip ormanlar ve mini parklar dışındaki tüm ormanlarımızın işletilmesi gerekmektedir. Ormanlarımızın bir bölümünü koruma amacı, su temini, erozyonu önleme, toplum sağlığı, savunma gibi ve milli parklar halinde kullanmamız lazımdır. Son yıllarda ülkemizde milli parkların sayısı bir hayli artmıştır. Milli parklarımız şunlardır. 1. Yozgat Çamlı, 2. Karatepe Aslantaş, Adana, 3. Soğuksu, Kızılcahamam, 4. Kuş Cenneti, Balıkesir, 5. Uludağ, Bursa, 6. Yedi Göller, Zonguldak, 7. Dilek Yarımadası, Aydın, 8. Spil Dağı, Manisa, 9. Kızıldağ, Yalvaç, 10. Termessos, Antalya, 11. Kovada, Isparta, 12. Munzur Vadisi, Kocaeli, 13. Olimpos Bey Dağları, Antalya, 14. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, 15. Köprülü Kanyon, Antalya, 16. Ilgaz Dağı, Kastamonu, 17. Başkomutan, Afyon Kütahya, 18. Göreme Tarihi Milli Parkı, 19. Maçka Altındere Vadisi, 20. Boğazköy Alacayük, 21. Nemrut Dağı, 22. Beyşehir Gölü, 23. Kaz Dağı. Tabiat parkları ise Yazılı Kanyon, Çorum, Çatak, Abant Gölü, Uzun Göl, Ölüdeniz Kırdak, Kurşun Şelalesi, Gölcük, Hacer Ormanı'dır. Halkımızı hem dinlenme, piknik yerleri hem de doğal zenginlikleri, bitki ve hayvan, koruma bakımından birçok sahaların milli park haline getirilmesi, çalışmaları devam etmekte ve yenileri açılmaktadır. 5.2. Ormanlarda ağaç serveti ve verim gücü. Mevcut koru ormanlarımızın dikili ağaç serveti yaklaşık olarak 1.1 milyar metreküptür. Tüm ormanlarımız kesildiğinde 1.1 milyar metreküp odun ve kereste elde edilecektir. Toplam ağaç servetinin verimli ormanlardaki miktarı 1,099,455 metreküp, verimsiz ormanlardaki ise 86,973 metreküptür. Ormanlarımızdaki toplam dikili ağaç servetinin %92,7 kuru ormanlardan bulunmaktadır. Bu değere göre 1 hektar koru ormanındaki ağaç serveti 110,4 metreküp dolayındadır. Verimsiz ormanlarımızdaki dikili ağaç serveti ise ortalama 8,1 metreküp kadardır. Bu değerlerin dünyada 110 metreküp ve Avrupa'da 105 metreküp dolayındadır. 5.3. Ormanlarda yıllık cari artım. Genel olarak ormanlarımızda 1 hektar alandaki artım 1,6 metreküptür. Verimli ormanlarda artım 3,1 metreküptür. Bozuk veya verimsiz ormanlardaki artım ise 0,27 metreküptür. Bu değerlere göre toplam yıllık artımın 31 milyon metreküpü verimli ormanlardan, 2,9 milyon metreküpü ise bozuk ormanlardan sağlanmaktadır. Başka bir ifadeyle orman ürünleri üretiminin %95'i bozuk ormanlardan, %90,5'i verimli ormanlardan sağlanmaktadır. Oysa normal bir verimlilikteki bir ormanda yıllık artım 10 metreküp dolayındadır. Ülkemiz şartlarına göre ormanlarımızdan her yıl 90 milyon metreküp kadar üretim yapılması gerekmektedir. Nitekim Finlandiya'da yaklaşık 8 milyon hektar alandaki yıllık üretim 60 milyon metreküp kadardır. Kaçak kesim ve orman bakımsızlığı yüzünden ancak bu rakamın onda bir kadar olanı ormanlarımızdan verim elde etmekteyiz. Bundan ortaya çıkan en önemli husus özellikle verimsiz koru ormanlarımızın üstün nitelikli tohumlarla ağaçlandırılması ve gerekli korumaya ve bakıma alınarak optimum kuruluşa çıkarılmasının gereği açıkça belli olmaktadır. 5-4 ormanların yıllık verimi. Ormanlar sürekli olarak odun ham maddesi üretmektedir. Ormanın devamlılığını sağlamak açısından büyümesi yavaşlamış ağaçların kesilmesi gerekmektedir. Bu nedenle her yıl ormanlarımızdan alınması gerekli olan odun ve tomruk gibi orman ürünleri miktarı 34 milyon metreküptür. Ancak bu miktarın hepsinin alınması uygun değildir. Ormanın sağlığı açısından hektarda 1-2 metreküp her yıl bırakılması gerekmektedir. Başka bir anlatımla ormanın optimum kuruluşa yükseltilmesini sağlamaya yöneliktir. Ancak ülkemizde köylerin %65'i orman içi ve kenarında ve toplam nüfusumuzun %10 kadarı orman içinde veya ormana 10 kilometre mesafedeki kırsal alanlarda yaşamaktadır. Bu kırsal alanlarda tüketilen 15 milyon metreküp yakacak oduna ilave olarak 5 milyon metreküp kadar da kaçak yollardan ormanda temin edilmektedir. Kaçak kesimlerin düzensiz hayvan otlatma, orman alanlarında tarla açma, hastalık, böcek zararı, yangın, rüzgar devirmesi gibi sebepler yüzünden de ormanın yıllık cari artımında önemli azalma olmaktadır. Bu durum orman ürünleri üretimini azaltmaktadır. 6. Hayvancılık. Hayvancılık kırsal kesimdeki halkımızın önemli bir geçim kaynağıdır. 1950'li ve hatta 25-30 yıl öncesine kadar olan dönemde kırsal alanlarda yaşayan halkın hemen hemen hepsi hayvansal ürün ihtiyaçları et, süt, tereyağı, tiftik ve yün kendi besledikleri hayvanlardan karşılanmaktaydı. Ayrıca at, katır, deve, eşek hem yük taşıma hem de ulaşım işlerinde kullanılıyordu. Bunun yanında toprak işleme çalışmalarında da öküz ve az sayıda da manda ve hatta at ön planda gelmekteydi. Bilhassa dağlık kesimlerimizdeki halkın geçimi tamamen hayvancılığa dayanmaktaydı. 1960'lı yıllardan itibaren hayvancılıkta gerek beslenen hayvan sayısı, gerekse faaliyetler yönünden köklü sayılacak değişmeler başlamıştır. Kırsal alanlarla devam eden başıboş hayvancılık kısmen kontrol altına alınırken, ağır hayvancılığı ilerlemiş, hayvanların tarımsal alanların işlenmesindeki paylara düşmüştür. Et ve süt üretimine dayanan besi ve ahır hayvancılığında önemli ilerlemeler olmuştur. Hayvan sayılarına bakıldığında 1977 ile 1994 yılları arasında genel bir azalmanın olduğu gözlenmektedir. Nitekim 1990'da 40 milyon olan koyun sayısı 2000'de 28 milyona düşmüştür. Bu veriler ülkemizde hayvancılığın sürekli olarak gerilediğini göstermektedir. Başka bir anlatımla ülkemizde hayvancılık modern usullere göre yapılmamaktadır. Ahır hayvancılığından ziyade mera hayvancılığı ön planda gelmektedir. Bu da hayvanların et ve süt üretimini düşürmekte, hayvancılığı cazip olmaktan çıkarmaktadır. Büyükbaş hayvanlar, inek, öküz, manda. Bu hayvanlar çoğunlukla otlakların geniş saha kapladığı Kuzeydoğu Anadolu, Erzurum-Kars yaylaları ve Karadeniz bölgesinde beslenir. Son yıllarda ahır hayvancılığın geliştiği sahalarda, özellikle Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de et ve süt üretimi yüksek sığırlar beslenir. Genel olarak az sayıda olmakla beraber ülkemizin kırsal kesimlerinde hemen her ailenin bir ineği vardır. Ülkemizdeki et ve süt üretiminin büyük bölümü sığırlardan sağlanır. Koyun ve keçi. Yaylacılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü İç Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve hatta Akdeniz bölgesinde koyunculuk oldukça ileridir. Ancak ülkemizde kasaplık koyunlarının en iyisi Marmara, Kıvırcık ve Ege'de Dağlıç beslenmekte ve et açığını önemli ölçüde bu hayvanlar kapatır. Nitekim koyunlardan elde edilen et üretimi 2000'de 62 bin ton, sığırlardan elde edilen etin 1/3 kadardır, 176 bin ton. Bu üretim değerleri dana ve sığırdan sağlanan üretimin 1/6 kadardır. Ülkemizde meşe, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve maki, Akdeniz ve Ege bölgesi, topluluklarının yaygın olduğu bölgelerimizde keçiler son derece yaygındır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yazın çoğu kez meşe ormanlarında ve az miktarda da yaylalarda otlatılan keçiler, kışın da çoğunlukla meşe yaprakları ile beslenir. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ise keçiler bütün yıl boyunca devamlı yeşil olan maki türlerinin oluşturduğu çalılık alanlarda otlatılır. Bilhassa kermez meşelerinin yaygın olduğu alanlarda devamlı olarak keçi sürüleri dolaşır. 2000'de keçi kesiminden 21 bin tonu aşkın et üretimi yapılmıştır. Son yıllarda sayıları gittikçe azalan tiftik, Ankara keçisi İç Anadolu'da beslenmektedir. Bölge halkı bu keçinin daha ziyade tiftiğinden ve etinden istifade etmektedir. Ülkemiz küçükbaş hayvancılık yönünden dünyadaki ülkeler arasında ön sıralardadır. Nitekim ülkemiz beslenen koyun sayısı yönünden Avustralya, Kazakistan, Yeni Zelanda, Hindistan ve İran'dan sonra 7. sıradadır. Keçi sayısı yönünden de 13. sıradadır. Yük ve koşum hayvanı olarak beslenen deve, at ve katırın köylere kadar yolların kavuşmasıyla sayıları gittikçe azalmaktadır. Bu hayvanlardan deve, Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde, iyi cins atlar Çukurova, Uzunyayla ve Güneydoğu'da, Şanlıurfa, katırlar dağlık alanlarımızda, eşek ise hemen her yerde beslenir. Kümes hayvanları. Son yıllarda beyaz et üretimine ağırlık vermek ve yumurta açığını kapatmak ve ihracat yapmak üzere bilhassa Ege ve Marmara bölgelerinde özel sektöre ait modern tavuk çiftlikleri kurulmuştur. Bunun yanında hemen hemen ülkemizin her tarafında kırsal kesim kendi ihtiyacını karşılayacak ölçüde kümes hayvanları beslemektedir. Ülkemizde 190 milyonun üzerinde kümes hayvanının büyük bir bölümü tavuktur. Arıcılık. Memleketimizin hemen her tarafında arıcılık yapılır. Ancak bazı köy ve kasaba halkının ana ve yan geçim kaynağı olarak arıcılık son yıllarda önemli ölçüde ilerleme göstermiştir. Nitekim Marmara bölgesinde Balıkesir, Ege bölgesinde Muğla, Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Bitlis, Hakkari yörelerinde arıcılık yapılır. Özellikle iç bölgelerimizdeki arıcılar otların çiçeklenme durumuna göre arı kovanlarını kamyonla taşır. Yani kovanları otların kuruduğu yerlerden alarak otların çiçeklendiği yüksek alanlara nakleder. Buna göçebe arıcılık da denilebilir. 2000 verilerine göre ülkemizdeki arı kovanı sayısı 4 milyon kadardır. İpek böcekçiliği. Birinci Dünya ve İstiklal Savaşı'nda gerileme gösteren ipek böcekçiliği, Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte başta Bursa olmak üzere Marmara'nın diğer illerinde, Trakya'da ve hatta Akdeniz, Antalya, Antakya, Doğu, Güneydoğu illerinde yaygınlaşmaya başladı. Ancak son yıllarda suni ipek ve naylonların çıkması ve yeterli teşvik görmemesi nedeniyle halen gerileme sürecine girmiş bulunmaktadır. Hayvansal ürünler. Başlıca hayvansal ürünleri geviş getiren hayvanların eti, sütü, derisi, koyunların yünü, keçilerin tiftiği oluşturur. Hayvansal ürünlerin üretiminde yıllara göre önemli sayılacak değişmeler olmaktadır. 2000 yılı süt üretimi ineklerden 8,7 milyon ton, koyunlardan 774 bin ton, keçilerden ise 216 bin ton dolayında olmuştur. Deri üretimi büyükbaş hayvanlardan 2,3 milyon ton civarındadır. Küçükbaş hayvanlardan 7,8 milyon adet dolayındadır. Koyunlardan elde edilen yün üretimi 43,1 bin. Keçilerden kıl üretimi 2,7 bin, çiftçi keçisinden tiftik üretimi 420 ton kadar olmuştur. Bilhassa yün üretimi yönünden dünyada 11. sırada gelmekteyiz. Bal üretimimiz 60 bin ton dolayındadır. Ülkemizde hayvanların karkas yani kemikli et ağırlıkları düşüktür. Bu ağırlık sığırda 168 kilo, koyunda 23, tiftik keçisinde 16, kıl keçisinde 19 kilodur. Türkiye'de gelişmiş ülkelere göre hayvan başına et verimi çok düşüktür. Nitekim sığırlarda karkas ağırlığı Amerika'da 277, Fransa'da 244, Almanya'da 292, İtalya'da 232, Birleşik Krallık İngiltere'de 280 kilodur. Ülkemizde inek başına yıllık toplam süt verimi 1374 kilogramla bir hayli düşük düzeydedir. Bir ineğin yıllık süt verimi Amerika'da 6444, Fransa'da 2978, Almanya'da 4874, İtalya'da 3599, İngiltere'de 4909 kilodur. Ülkemizdeki sığırların %51,8'i sağmaldır. İneklerde ise %88. Süt üretimi yaklaşık 9,8 milyon ton civarındadır. Üretilen sütün %35'i süt olarak değerlendirilir. Geriye kalanı peynir, tereyağı, yoğurt üretiminde kullanılır. Ülkemizde üretilen sütün %13 gibi çok az bir bölümü de süt fabrikalarında, geriye kalanı ise ilkel teknolojiyle üretim yapan yerel imalathanelerde işlenir. Yıllık süt şişeleme kapasitesi 1000 tondan fazla olan işletmelerin sayısı 1000'i aşkındır. Bunların büyük bir bölümü özel sektöre ve kooperatiflere aittir. Kamu kuruluşlarının satışı ile gelecek yıllarda tüm et ve süt üretimi özel sektöre ait olacaktır. AB ülkelerinde kişi başına süt tüketimi 101 kilo, tereyağı 6 kilo, peynir 14 kilo dolayındadır. Ülkemizdeki değerler ise AB ülkelerine göre yaklaşık %50 oranında daha azdır. Ülkemizde et üretiminin büyük bir bölümü sığır ve danalardan karşılanır. Kırmızı et işleme tesisleri genel olarak sağlık şartları bakımından yetersiz ve işletme teknikleri ileri düzeyde değildir. Entegre et tesisleri henüz yeterli etkinliğe kavuşmamıştır. Bununla birlikte ülkemizde son yıllarda kitlerde özelleştirmenin artması ile et ürünleri özel sektör tarafından tüketime arz edilmektedir. Yaylacılık ve yayla hayvancılığı. Ülkemizde ihmal edilmiş, üzerinde son derece az durulmuş, potansiyel ve sorunları üzerinde dikkat çekilmemiş konulardan biri de yaylacılık faaliyetleridir. Gerçekten engebeli alanlardaki kırsal kesimin önemli geçim kaynağı yaz döneminde yaylalarda otlatılan hayvancılığa dayanır. Aynı zamanda ikinci bir hayat, geçim kuşağı ve yaz dönemindeki geçici bir yerleşme sahası olan yayla, yılın belli bir süresinde hayvan otlatmak, ziraat yapmak, hatta dinlenmek için çıkılan, köyün hayat sahası dışında kalan, çok defa köyün ortak mülkü olan, köyden ayrı ve çoğu zaman pek az olmakla beraber sosyoekonomik bağlarla tamamen köye bağlı bir mahal veya köyün esas geçim sahasına ekli ikinci bir bölüm olarak tarif edilir. Tunç Dilek, 1964. Bu tarihten de anlaşılacağı gibi yayla ve yaylalarda yürütülen başta hayvancılık faaliyetleri kırsal nüfusun önemli bir geçim kaynağını oluşturur. Çoğunlukla Akdeniz bölgesinde ilkbahar sonu en geç yaz başlarına itibaren tamamen göçebe bir hayat yaşayan yörükler çoğu kez ormanın üst sınırındaki bozkır bitkilerinin yaygın olduğu dağ kuşağında hayvanlarını otlattıktan sonra sonbahar başlarından itibaren tedrici olarak Akdeniz sahil kuşağına inerler ve kışı burada hayvan otlatarak çadırları içerisinde geçirirler. Akdeniz bölgesindeki yaylacılık ve yayla hayvancılığı hem yerleşik halk hem de çoğunluğu göçebe bir hayat yaşayan yörükler ve göçebe diğer aşiretler tarafından yapılır. Bilhassa Adana'nın kuzeydoğusunda Obruk, Horzum, Zorkun, Soğukoluk, Akkaya yaylaları yazın çok canlı birer merkez haline gelir. Yerleşik durumda olan Akdeniz kırsal kesimde yaşayan halkın bir bölümü yazın Toroslar'daki yaylalara çıkarlar. 20. ayrımın sonu, sayfa 305.